Herkese merhaba. Bugün hem WPP Talks'ta tekrar sizlerle birlikte olmaktan hem de bu seansı çok sevdiğim bir arkadaşımla paylaşmaktan ötürü çok mutluyum. Bugün GroupM Data Analytics ve Services departmanımızdan sorumlu Simge Aizit ile beraberiz. Simgeciğim merhaba. Nasılsın öncelikle?
Çok teşekkürler Merve. Mutluluklarımız karşılıklı. Ben de bu seansı seninle yaptığım için çok mutluyum. Onu özellikle belirtmek isterim. Ve nasıl olduğuma gelecek olursak bu yeni dünya düzenine alışmaya çalışıyoruz diyelim. Hem özel hayatlarımızda hem iş hayatımızda gerçekten çok ciddi değişimlerin içerisindeyiz. Baktığımızda bir sene geçti ama bu bir sene o kadar hızlı geçti ki dün gibi geliyor. O yüzden de böyle uyum sağlamak konusu gerçekten ana konumuz haline geldi.
Gerçekten de adapte olmaya çalışıyoruz. Bir sene geçti, hala ben bilgisayarımın yerini, masamın düzenini sürekli değiştiriyorum. Alışamadık da bir türlü. Umarım en kısa zamanda eski düzenimize de, sağlıklı günlerimize de döneriz. Simgeciğim, ben bugün seninle iletişim dünyasının 3 harflerini konuşmak istiyorum. Seninle bu konuyu günlük konuşmalarımızda karşılıklı sohbet ederken konuşmaya başlamış. Sonra da konu derinlere gitmişti ve neden bunu daha fazla insanla paylaşmıyoruz diye düşünmüştük. Şimdi 3 harfli deyince iletişim dünyasında bir DMP'ler var. Şimdi CDP konuşuyoruz. Her geçen gün yeni bir 3 harfli hayatımıza ekleniyor gerçekten de. Seninle bu konuyu konuşmak istedim çünkü sen 3 harflerin uzmanısın benim gözümde ve bizlerin gözünde tabii ki tüm WPP dünyasının içerisinde ve üstelik senin departmanının adı da kısaca DAS. Yani sen de bir 3 harflisin.
Bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi de Google'ın cookie-less politikası. Yani artık yakın zaman içerisinde Google cookie'leri kaldıracağını ve engelleyeceğini söyledi. Bu da beraberinde dijital dünyada alıştığımız standart hedefleme yöntemlerinin geride bırakacağımız anlamına geliyor. Çünkü Google bugün dijital hedefleme dünyasının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu da first party data'nın önemine getiriyor bizi. First party data'nın önemi ve markaların artık kendi datasını, kendi sahipliğinde data toplamasını her zamankinden daha fazla önemsemeleri gerektiğini getiriyor bizi ki zaten özellikle 2021 böyle başladı bizim için. Birçok markamızda first party data toplama stratejileri geliştirmeye, first party data nasıl toplanır, data partnerliği nasıl yapılır, bunların üzerine konuşmaya başladık. Bu first party dediğimizde de bu işin merkezine CRM datası oturuyor tabii ki. Bu da pazarlama dünyasında CRM şirketlerinin varlığının artması anlamına gelecek. Bu zamana kadar pazarlama dünyası biraz daha reklam ajansları tarafından data kısmını yönetiyordu. Özellikle dijital dünyada. Bugün artık CRM şirketleri de bu oyunun içine dahil olacak ve hayatımıza data management platformlarının da dışında bir de CDP dediğimiz bir 3 harfle katılacak. Customer Data Platform. Bu Customer Data Platform'un detaylarına gireriz zaten. Seninle de birlikte sohbetimizde yer vereceğiz. Benim sadece hani söylemek istediğim en önemli şey daha önceden interest bazlı kişilerin ilgi alanlarına giden hedeflemeler yaparken artık biraz daha içerik odaklı olmamız gereken bir dünyaya gidiyoruz. Burada CDP'ler bizim için çok önemli ya da DMP'ler değişimi de bizim için. Bu değişimi takip edebiliyor olmak da çok önemli olacak. Çünkü içerik odaklı hedefleme dünyası, tüketiciyi daha iyi tanıma, segmentasyon ve personaların çıkartılmasının öneminin daha fazla arttığı bir döneme bizi getirecek. Ki sen de zaten sana da çok tanıdık gelecek. Çünkü birazcık başa dönüyormuşuz gibi bir dünya var. Hatırlarsan TGI'dan çıkartılan hedef kitle profilleri, kimlikler, işte tüketici personası çıkartma konularında sadece bugün hayatımıza biraz daha fazla, biraz daha demeyeyim hatta çok daha fazla data kaynağının girdiği ve çok daha kapsamlı bir data ile bu personaları çıkarttığımız bir dünyaya bizi götürüyor. Bu da beyana dayalı data ile birlikte davranışsal datanın ve özellikle davranışsal datayı kullanırken de bu bazda kullanabilmek, yani persona çıkarabilmek için, segment çıkartabilmek için kullanabilmek adına oldukça önemli oluyor diyebiliriz.
Doğru söylüyorsun. Söylenmesi kolay ve kısa ama hayatımızda etkileri uzun ve bir yolculuk aslında. Yani teknolojik bir dönüşüm yolculuğuna doğru götürüyor bizleri de, şirketleri de, aslında tüm iletişim dünyasının tüm partnerlerini diyebiliriz. Senin anlattıkların özetinde aslında bu first party data'nın hayatımızın merkezine oturmasıyla birlikte CDP'ler aslında hayatımıza girdi. Kısaca sen de bahsedeceğiz dedim. Burada bahsetmek güzel olur. CDP nedir? Açılımı nedir? Hayatımıza nasıl girdi? Yine kısaca özetledin ama tekrar bir üzerinden geçersen bence çok sağlıklı olur.
Şöyle, biz pazarlamacıların hayatına CDP daha yeni girdi. Özellikle Google'ın bu açıklaması oldukça büyük bir olay yarattı dijital reklam sektöründe. Ve bu sebepten dolayı da markalarımız da bize senin sorduğun gibi nedir bu CDP, bu yatırımı yapmalı mıyım gibi sorular sormaya başladı. Benzer bir dönemi bundan 2 sene önce DMP'ler için yaşıyorduk. Yani çok benzer soruları DMP'ler, Data Management platformlar için alıyorduk. CDP'yi birazcık böyle çok kısaca özetleyeyim. Customer Data Platform adını verdiğimiz bu teknoloji biraz önce söylediğim gibi daha çok first party data üzerinden gelişim sağlayan bir platform, bir teknoloji. Bunun avantajı, yani CDP'nin avantajı, kendi first party datanızı, yani örnek veriyorum bir CRM datanızı bu platforma koyduğunuzda bunu hedefleyebilir hale gelmenizi sağlıyor. Aktivasyon yapabilmenizi sağlıyor. Ve tabii ki çalışacağınız teknoloji partneriyle de kapabiliteler değişkenlik gösterecektir. Ama en önemli faydalarından bir tanesi persona yaratmanıza olanak sağlıyor. Ve bugün advanced CRM analytics dediğimiz, yani ileri seviye CRM analizlerini yapabilmenize olanak sağlayan platformlar. Yani tüketicinin sizin için yarattığı değere göre segmente edebileceğiniz, persona çıkartabileceğiniz ve aynı zamanda bunu hedefleme için de değerlendirebileceğiniz bir platform olarak görebilirsiniz CDP'yi. Anlatırken çok güzel geliyor kulağa. Kesinlikle bir first party data stratejiniz varsa CDP'yi de hayatınızda tutmalısınız gibi geliyor olabilir. Ama yine de zaten bugünkü sohbetimizin içerisinde de birkaç defa söyleyeceğim. Hedef belirlemek çok önemli. Yani siz bu tip platformları hayatınıza neden katmak istiyorsunuz? Şirket hedefiniz ne? İş hedefleriniz ne? Bunu belirliyor olmak çok önemli. Sonra hangi teknolojiye yatırım yapılacağını karar verilmesi gerekiyor. Ama CDP kısaca özetlemek gerekirse daha çok CRM datası üzerinden gelişen ve oradan büyüyecek olan. Dolayısıyla da markalar CDP yatırım yapmak istiyorsa mutlaka bir CRM stratejisiyle birlikte bunu yapmalı. Bir loyalty stratejisinin olması gerekir CDP'ye de adım atabilmeleri için. Daha efektif kullanabilmek için. Buradan yola çıkarak bu datanın daha aktif bir şekilde dijital dünyada hedeflenebilmesini sağlayacak diyebiliriz.
Tabii şimdi sen first party datanın hedeflenebilir olması dediğin zaman ben bir eski medya çalışanı olarak aklıma hemen şu geliyor. Demek ki artık medya ajansları için de, yani biz medya ajanslarının hayatında çok first party data yoktu. Onlar için hedefleme dediğin cookie'ler üzerinden yapılıyordu. Bugün bunun değişiyor olması medya ajanslarının da aslında çalışma biçimlerinde CRM ajanslarıyla daha yakın, first party data'yı daha anlayabilir ve kendi know-how'larını da bu şekilde genişletmeleri gerekiyor gibi bir şey çıkardım seni dinlerken. Ne düşünüyorsun?
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Bu hem dediğin gibi CRM şirketlerinin varlığının daha fazla hayatımızda öneminin artması demek anlamına geliyor. Hem de aynı zamanda artık medyacıların da CRM datasıyla neler yapılabileceğini daha iyi anlaması, kavramaya başlaması anlamına geliyor. Bir taraftan da şimdi bu zamana kadar biraz önce söylediğim konuya biraz daha değinmek istiyorum. Bu zamana kadar data sahipliği konusu ajanslar ve markalar arasında paylaşılırken şimdi üçüncü bir partnerimiz daha girecek hayatımıza, CDP kullanan markalarımız için. O yüzden CRM şirketlerinin de kendilerini bu anlamda geliştirmeye başlamaları, özellikle yeni teknolojileri daha fazla hayatlarına entegre etmeleri, adapte etmeleri de önemli olacak. Çünkü bu biraz karşılıklı da bir ilişki. Her ne kadar medyacılar CRM'i anlamak zorunda olsalar da bu yeni süreçte, CRM ajansları, CRM şirketleri de medyayı daha iyi anlamak durumunda kalacaklar. Ve bunu yapabilen, yani bu yapıyı oluşturabilen de kuşkusuz öne çıkacak.
Çok doğru. Karşılıklı olarak nerede nasıl bu datanın işleneceği ve kullanılacağı ve ya da kaynağının nereden geldiği ile ilgili tüm partilerin daha bir geniş bilgiye, daha bir derinlemesine bilgiye sahip olması gerekecek ki ortaya çıkan sonuçta ona göre daha efektif ve daha sonuca yönelik olsun. Peki DMP'lere ne olacak sence?
DMP teknolojileri de bu süreçte paralel mutlaka evrimleşeceklerdir. Yani bir değişim yaşayacaklardır ki zaten beklenen adımlar da var. Onların da pipeline'larında olan, önceliklerinde olan belirli konular var. Bu süreçte sadece DMP değil, cookie datasıyla beslenen birçok dijital reklam teknolojisinin değişmesi gerekecek, evrimleşmesi gerekecek. Hatta yani regülasyonlar o kadar çok hayatımızı etkiliyor ki, işte DSP dediğimiz demand side platformlar, yani reklamı aslında bizim aktive etmemizi sağlayan platformların da burada bir adım atmaları, bir değişime uğramaları gerekecek. Bu arada sadece Google'ın açıkladığı cookie-less dünya regülasyonu için önemli olan bir konu değil. Şu anda bankacılıkla ilgili de çok ciddi regülasyonlar var. Yani bankacılık kuralları cookieless dünyadan çok daha fazla bankacılık sektörünü etkiliyor ve şu anda orada da çok fazla bir konuşma var. Dolayısıyla bence özellikle 2021 yılı 2022'ye bir hazırlık niteliğinde olacak. DNP'ler de bu konuda mutlaka ki adımlar atacaklardır. O yüzden özellikle şeyi tekrar tekrar biz de çalıştığımız markalarımızı hatırlatmaya çalışıyoruz. Hangi teknolojiyi kullanacağınızı sizin ihtiyaçlarınız belirlesin. Yani konu sadece datanızı tutmaksa bu kadar büyük yatırımlar yapmanıza gerek yok. Ama konu bu datanın dijital dünyada hedeflenebilir hale gelmesi ve bir noktada da monetize edilmesi, yani markalar için de gelire dönüştürülmesi ise kesinlikle DMP'lerin geleceğini de yakından takip etmek gerekiyor diyebilirim.
Aynen, bir trend var, ona sürükleneyim gibi değil de benim neye ihtiyacım var sorusundan başlamak gerekiyor bu yolculuğa biraz. Evet. Yoksa o teknolojiden o teknolojiye, ona yatırım, bu teknolojiye yatırım derken gereksiz yatırımlar bütününde de sonuçta kendimizi bulabilir duruma gelebiliyoruz. Biraz daha dediğin gibi yolculuğa ne istediğimiz ve neyi hedeflediğimizden başlamak gerekiyor. İhtiyaç olmayan yatırımları da o çerçevede elemine etmek de daha kolay oluyor bu doğrultuda.
Evet.
DMP'ler evrilecek dedin. Google da muhtemelen bu konuyla ilgili bir teknolojik atılım ya da bir yatırım yapacaktır muhtemelen. Çünkü Google'un da asıl çalışma prensibi birazcık cookie üzerine. Birazcık değil, öyle zaten yani.
Evet. Orada da şöyle bir durum var. Zaten Google fazla sayıda yeni ürün lanse etmeye başladı bile. Bazılarını markalar özelinde test ediyor. Bazılarını Türkiye'de değil dünyada test ediyor. Bazı ülkelere getiriyor, bazı ülkelere getirmiyor. Ama hani benim çok kısa böyle yakın zamanda anlamaya çalıştığımız ve yeni lansmanı yapılan mesela Ads Data Hub lansmanı yapıldı, duyurusu yapıldı. Bu da globalden gelen bir şey. Yani bazı şirketler sadece şu anda kullanabiliyor. Ve Ads Data Hub'ın da temel olayı ölçümleme kapabilitesi sağlamak, büyük veriyi tutabilmeyi sağlamak, dışarı çıkartmadan veriyi Google'ın dünyası üzerinde tüketici yolculuğunu anlamlandırmak ve analiz edebiliyor olmak. Diğer taraftan sen de biliyorsun şirkette bridge testi yapılıyor. Google'ın yine persona çıkartma, segment çıkartma, first party datadan ve bu datayı hedeflemek için çıkarttığı yeni bir ürün. Test aşamasında yine bu üründe. Dolayısıyla yani aslında adımlar atıldı Google tarafından. Aynı zamanda Insight ile ilgili yeni ürünler çıkartıyorlar. Daha çok tüketici içgörüsünü anlamlandırabilmek için. Ve sadece bu arada kendi dataları üzerinden çalışmalar yapmıyorlar. İş ortaklarıyla da çalışıyorlar. İşte örnek veriyorum, Kantar'la çalışıyorlar. Bir araştırma yapıyorlar. Yani Google'da bir değerlendirme yaparken bir ürün çıkarttığında bunu sadece Google olarak değil, hem geleneksel araştırma şirketleriyle de adımlar atıyor, hem yenilikçi araştırma şirketlerini de bu işin içine sokuyor. Belli ki bu da aslında gelecek için yapılan adımlar. Mutlaka ki bu konuda da ciddi bir atılım göreceğiz Google'dan.
Dediğin gibi 2021 yılı 2022'ye hazırlık yılı gibi geçecek. Herkes açısından, herkes anlamaya, ürünleri denemeye, hangisi işine yarıyorsa onları seçmeye gibi bir yolculukta geçecek 2021 yılı. Çünkü her şey çok daha başlangıç seviyesinde. Peki bu aşamada ben tabii aklıma gelen soruları soruyorum sana. Biliyorsun bu seninle sohbet ediyor gibi hissediyorum şu anda zaten. Gerçekten de öyle gidiyor. İlk sohbetimiz de böyle başlamıştı seninle. Bugün datayı ben saklamak istiyorum datamı dediğim noktada en mantıklı yöntem sence ne? Nerede saklamalıyım datamı? Bir CDP yatırımım yok, bir DMP yatırımım yoksa ya da olmalı mı? amacım datayı store etmek olsa sence nerede en iyi bunu saklayabilirdim?
Evet. Burada sohbetimizin başında da biraz konuştuğumuz data sahipliği konusu devreye giriyor. Data sahipliği konusu çok önemli bir konu ve markaların büyük bir ciddiyetle ele almasını önerdiğim bir konu. Bunun sebebi de data dediğimizde çok farklı kapsamlar, çok farklı katmanlar var ve bunu böyle bir isimlendirelim dediğimizde işte first, second ve third party diye gruplayabiliyoruz. Ve third party data reklam yatırımlarından gelen geri dönüşün datası, işte seninle ilgili yapılan konuşmaları datası olduğu dünyada first party datan CRM datan, second party datan da partnerlerden aldığın data. Yani örnek veriyorum, bugün Migros'ta bir iş ortaklığı yaptığında ve ondan ekstra bir data aldığında bu second party dataya giriyor. Second party data biraz daha yeni yeni evrimleşen, bu veri stratejisi dediğimiz yapının oturmasıyla birlikte first party data toplama stratejileri uygulanmaya başladıktan sonra artık second party, ben kimle ortaklık yapabilirim? Kimden nasıl bir data alabilirim? Datamın gücünü nasıl artırabilirim gibi konular konuşulmaya başlandı. O yüzden de bu sorunun cevabı öncelikle şu olmalı. Bütün bu farklı veri tiplerini tek bir database'de tutabilmek önemli olan. Tek bir database'den kastım bunların tekilleştirildiği database'lerden bahsetmiyorum ama markanın sahipliğinde olan ve bu bir container de olabilir. Yani data lake diye geçen adı. Boş bir alana direkt datanızı bırakıp kullanılmak üzere tutmak da olabilir. Ya da net hedefleriniz varsa, bu konuyla ilgili yatırımlarınız varsa tabii ki CDP ve DMP gibi teknolojiler de bunun için bir çözüm olabilir. Yani DMP datayı tutmak için ben ziyade biraz daha hedeflemek için de kullanılan bir aracı platform ama CDP bunun için iyi bir çözüm olabilir. Ben burada direkt bir teknoloji üzerinden, yakın çalıştığımız bir teknoloji üzerinden örnek vereceğim. Salesforce'la çalışıyoruz. Salesforce zaten çok bilinen şirketlerden birisi ve sürekli de bu konuda yatırım yapıyor. Ve siz Salesforce'la bir iş ortaklığı yaptığınızda bulutunda datanızı tutabiliyorsunuz. Daha sonrasında o datayı CDP'sinde kullanabilir hale getirebiliyorsunuz. Dashboard'unda da görselleştirebiliyorsunuz ve işte size her alanda uzmanlık sunuyor. Partnerleri var her ülkede. Bu partnerlerle çalışma imkanı sunuyor. Bunun gibi birçok firma, birçok teknoloji şirketi var ve olacak da, hayatımıza girecek de. Önemli olan bu şirketlerin teknolojilerini anlayabilen iş ortaklarıyla çalışmak, danışmanlarla çalışmak. Nereye yönleneceğimizi net bir şekilde ortaya koymak. O yüzden senin soruna tek bir cevap veremiyorum. O yüzden özellikle hani aklımızda tutmamız gereken şeyi tekrar tekrar hedef belirlemek diyorum. Hedef belirlemek çok önemli ve bu hedef kısa vadeli bir hedef olmamalı. Bu hedefi gerçekten uzun vadeli koymalıyız. Çünkü bu yatırımlar az yatırımlar değil. Sadece teknoloji olarak bakmamalıyız. Biz buna yatırım yaptığımızda, bu teknolojiye yatırım yaptığımızda içerideki transformasyon sürecimizi de değiştiriyoruz. İçerideki yetkinliklerimizi de değiştiriyoruz. İnsan kaynağı stratejimizi değiştiriyoruz. O yüzden mutlaka ki bu konuları bütünsel olarak ele almak lazım.
Çok güzel söyledin. Sonuna doğru gelirken sohbetimizin, ben senden anladıklarımı kısaca toparlayıp senden de bizi dinleyen ve iletişim dünyasında çok farklı datayla uğraşan kişilere de bir data yol haritası nasıl çizmeleri gerektiğiyle ilgili bir toparlama olur. Sen en önemlisi dedin ki KPI belirlemek, yani hedefimizin ne olduğunu belirlemek, teknolojiyi anlamak, o teknolojiye uygun dönüşümü sağlamak ve o teknoloji uygun yetkinlikleri de bir arada bulundurmaktan bahsettim. Bunlar aslında doğru bir data yol haritasında çok önemli kriterlerden biri diye duydum senden. Sen tabii ki daha kapsamlı bir şekilde toparlayacaksındır diye düşünüyorum.
Çok güzel özetledin bence. Ben de senin üzerine sadece şöyle bir hani bu sohbetten aklımızda kalması gereken 3 başlık diye bitirmek istiyorum ki böyle herkesin de kafasına net bir şekilde otursun bu anlattıklarımız. Öncelikli olarak bu 3 kuraldan, yani daha doğrusu aklımızda kalmasını istediğim 5-3 başlıktan bir tanesi yetkinlik konusu. Yetkinlik konusunun üzerine böyle basa basa söylemek istiyorum. Çünkü şu anda hem ülkemizde hem de dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi. Çok hızlı büyüyen bir sektör dijital ve data ondan da hızlı büyüyor. Çok büyük bir data tüketimi var bütün dünyada ve bütün bunların karşılığında da yeni teknolojileri kullanabilecek, yazılım dillerine hakim teknik profilleri bizim pazarlama dünyamıza adapte edebiliyor olmak ve bu yetkinlikleri bu dünyaya kazandırıyor olmak gerçekten büyük bir challenge. Zorluk bizim için bir mücadele. O yüzden özellikle belirtiyorum ki bu çok da ciddi bir insan kaynağı stratejisi gerektiriyor. Bu insanları şirkete katmak, eğitim planlarını yapmak, düzenli eğitmek. Yani buradaki eğitimler böyle bir sefer verdiğin biten değil çünkü buradaki süreçler yaşayan süreçler. Başta da konuştuk, DMP'di, bugün CDP diyoruz, yarın bambaşka bir şeyden bahsedeceğiz. Ama önemli olan, asıl olan doğru insan kaynağı stratejisiyle içeriye doğru yetkinlikleri ve doğru liderleri koymak. Bu vizyonda olan liderleri koymak ve bu doğrultuda bir yatırım yapmak. İkincisi adaptasyon. Adaptasyon yeteneği gerçekten çok önemli. Burada adaptasyondan kastımız bu hızlı değişime adapte olabilen şirket yapıları, esnek şirket yapıları kuruyor olmak. Önceden çok daha stabildi. Önceden dediğimizin geçmişi de çok eski değil. Yani şurada bu kadar hızlı değişimi asıl pandemiyle birlikte biz yaşamaya başladık ve görmeye başladık. Asıl hız burada oldu. O yüzden ne kadar başta özel hayatlarımızda adaptasyon demiş olsam da iş hayatında da adapte olabilmek ve adapte olabilen ekipler kurmak, uyum sağlayan ekipler kurmak oldukça önemli. O yüzden hibrit yapılar, iş ortaklıkları ve bu iş ortaklıklarına uyum sağlayabilen insan kaynağı ve aynı zamanda teknolojik altyapılar ve bunları kullanabilme yetkinlikleri çok önemli olacak. O yüzden ikinci maddemiz adaptasyon. Üçüncüsü ise doğru teknoloji kullanımı. Bu doğru teknoloji kullanımından kastımsa başta da konuştuk. Çok karışık bir ortam var teknolojiler anlamında. Yani hemen hemen her gün yeni bir teknoloji adı duyuyoruz ya da işte işte markalara yeni bir toplantıya gidiliyor ya da bize yeni bir toplantıya yeni bir teknoloji tanıtılıyor. Bu teknolojileri gerçekten stratejimizi belirledikten sonra değerlendirmek gerekiyor. Bizim net bir data stratejimizin olması, bu data stratejimizin içerisinde bugün ağırlıklı konuştuğumuz DMP, CDP konumlandırmalarının dışında data partnerliklerinin nasıl konumlandırılacağının netleşmesi gerekiyor. Daha sonra bu evreni biraz daha doğru bir şekilde hayata geçirmek, bu stratejiyi hayatımıza daha fazla dahil edebilmek adına da doğru teknolojileri seçecek, bize bu konuda yol gösterecek partnerler bulmak önemli. Bütün bunlar ayrı ayrı uzmanlıklar, ayrı ayrı alanlar. Dolayısıyla hepsinin tek bir birimde, tek bir şirket yapısı içerisinde bulunmasının imkanı yok. O yüzden bu farklı partnerler, doğru partnerler bulmak konusu oldukça önemli diyebilirim.
Süper özetledin. Ben şahsen seninle bu sohbetten çok şey öğrendim. İlk konuşmamızda da zaten çok şey öğrenip bunu daha fazla insana anlatalım dememin sebebi de buydu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Belki bunun devamını yaparız. Belki senden daha fazla şey öğreniriz ileride. Çok güzel olur.
Estağfurullah, ne kadar güzel olur. Benim için de çok keyifliydi. Umarım dinleyenler için de keyifli olmuştur. Çok teşekkürler.
Herkese çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Podcast dinle.